12 Eylül müdahalesi halktan aradığı desteği fazlasıyla buldu. Komutanlar öyle bir vaatte bulunmuştu ki vatandaşı can damarından yakalamıştı. Güvenliğinizi artık biz sağlayacağız diyorlardı. Korkmadan sokaklarda dolaşacak, okulda, işte korkmadan yaşayacaksınız. Çocuklarınız için kaygılanmayacaksınız sözünü veriyorlardı. Bozulan ekonomiyi rayına oturtacaklarını söylüyorlardı. Kabus bitecekti. 12 Eylül sonbaharının o ılıman rüzgarları esiyordu. Ancak sonra rüzgar şiddetini arttırmaya başladı. 12 Eylül'ün komutanları tam 1150 gün yönetimde kaldılar. Yönetimin başında da Kenan Evren vardı.
Sayın Devlet Başkanı, TRT ve basın kuruluşlarında isminin kullanılması gerektiği durumlarda Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren şeklinde ifade kullanılmasını uygun görmüşlerdir.
Devlet Başkanı ve Milli Güvenlik Konseyi Başkanı diye geçerdi imzalarımda. Ama uzun laf o. Uzun olduğu için yani Devlet Başkanı derseniz mesele kalmaz dedim.
Evren hem ordu hem de devletin zirvesindeki yerini işte böyle tanımlıyordu. Evren'in hemen altında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 4 kuvvet komutanı bulunuyordu. İşte toplam bu 5 komutan Milli Güvenlik Konseyi'ni oluşturuyordu. Ülkenin kaderi bu 5 komutanın dudakları arasındaydı. Konsey çalışma mekanı olarak kendisine meclisi seçmişti. Evren meclis başkanının odasına, Nurettin Ersin ve Tahsin Şahinkaya da Ecevit ile Demirel'in odalarına yerleşmişlerdi. Meclis santrali telefonları artık "Buyurun Milli Güvenlik Konseyi" diye açılıyordu. Onların hemen altında ise Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Orgeneral Haydar Saltık vardı. O da mecliste Senato Başkanı'nın odasına yerleşmişti. Saltık, MGK ile hükümet arasındaki koordinasyonu düzenliyor, MGK'nın o karşı konulmaz kararlarını hazırlıyordu. Hükümete tavsiyelerde bulunacak kadar güçlüydü. Ordunun bu komuta kademesinin altında ise Türkiye 13 bölgeye ayrılmış, ülkenin tamamında sıkı yönetim ilan edilmişti. Sıkı yönetim komutanları önceki uygulamaların aksine başbakana değil, genelkurmay başkanlığına bağlanmıştı. Her yerde üniformalı ya da üniformasız, yani emekli askerler vardı. Üniformalılar TRT'den emniyete, PTT'den Merkez Bankası'na kadar kilit noktalarda görev yapıyorlardı. Ancak asıl işleri sıkı yönetimde. Üniformasız subaylar ise devletin bütün kademelerine yayılmışlardı. Örneğin Bakanlar Kurulu'nda 5 eski asker vardı. Darbenin ilk günlerinde 67 ilden 27'sinin valisi değiştirildi. Yerlerine asker kökenliler atandı. Kamu iktisadi kuruluşlarının yönetimine emekli subaylar tayin edildi. 12 Eylül yönetimi suçladığı sivillere artık güvenmiyordu.
Atamalar geliyor. Bakıyorum hep asker orijinli. Bir gün Ankara Belediye Başkanı Süleyman Paşa, çağırın bana dedim. Geldi Süleyman Paşa, dedim bak buradaki hepsi, dedim ulaştırma subayı, bilmem yarbay, emekli şey falan, onları seçmişsiniz. Siz sivillerden kimse bulamadın mı ya dedim. Komutan dedi, ben askerim dedi, sivilleri tanımam ki dedi.
Devlete emir komuta disiplini hakim olmuştu. Şimdi sıra ülkeye çeki düzen vermeye gelmişti. Komutanlara göre ülkenin çivisi çıkmıştı. Onlar da yanlış buldukları her şeyi düzeltmeye kararlıydılar. İşte bu otorite siyasetçiden sendikacıya, öğrenciden işçiye, memurdan esnafa kadar herkesi ve her yeri değiştirmeye başladı. O günlerde sıkı yönetim komutanları ardı ardına çok ilginç kararlar da aldılar.
Düğünlere izin verilmiştir. Ancak düğünler için önceden izin alınması ve aşırı taşkınlık yapılmaması gerekmektedir. Konya, Niğde, Kayseri. Yayalar yaya kaldırımından yürüyecek, karşıdan karşıya geçişler yaya kaldırımından yapılacaktır. Ana caddelere at arabaları girmeyecektir. Aksine hareket edenlere mevcut il ve ilçeler temiz ve düzenli tutulacaktır. Her çeşit malın ucuza satılması sağlanacak, tartı ve ölçü aletleri denetlenecektir. Bu emre aykırı hareket edenler gözaltına alınacak. İlde bütün esnaf dükkanlarının önüne çöp kovası koyacak, kovalar siyah ya da mavi renge boyanacaktır. İstanbul İli Sıkı Yönetim Komutanlığı. E5 karayolu üzerindeki bütün evler beyaza boyanacaktır. Zira evler çirkin, derbeder ve iktidai bir görünüm içindedir. İçişleri Bakanı...
12 Eylül öncesinden kalma duvar yazılarının silinmesi de bir emirle halka iletildi. Sonra politikayı çağrıştıran bütün sembollere karşı önlemler alındı. Önce isimlerden başlandı. Çocuklara, milli kültüre, örf ve adetlere uygun düşmeyen isimlerin konulması yasaklandı. 12 Eylül'den önce cadde, sokak, meydan ve parklara verilmiş milli bütünlüğümüzle bağdaşmayan adlar da derhal değiştirilecekti. Pek çok yerin ismi 12 Eylül alanları, 12 Eylül caddeleri olarak değiştirildi. Kenan Evren ise en çok itibar edilen cadde ismiydi. Ancak adı ne olursa olsun caddeler ve sokaklar gece yarısı 24'ten sonra ıssızlaşıyordu. Zira bütün Türkiye'de sokağa çıkma yasağı vardı. Gece yarısı evine yetişemeyenler gözaltına alınıyorlardı. Siyasi partilerin yöneticileri o kadar şanslı değildi. Onların gözaltı süresi daha müdahalenin ilk gününden başlamıştı. Siyasi partilerden 300'e yakın yönetici gözaltındaydı. Dahası gözaltı süresi bittiğinde de içlerinden 193 eski milletvekilinin sürgüne yollanması planlanmıştı. Sürgün yeri ise 12 Eylül yönetimini dünyada ilk olarak tanıdığını açıklayan ve iktidara darbeyle gelen Ziya-ül-Hakk'ın ülkesi Pakistan'dı.
Bir gün silahlı kuvvetlerin tepedeki yöneticilerinden birine sordum. Efendim, etrafta ben bir laf duyuyorum. Bu siyasi parti liderlerine siz yurt dışına falan göndermeyi düşünüyor musunuz? Aranızda hiç böyle bir şey geçti mi dedim. Çünkü o zaman Pakistan'a Demirel gönderilecek, şu şuraya gönderilecek gibi bir takım spekülasyonlar hani, ayak şey altında yani kapalı kapılar arasında falan böyle bir fiskos kulağımıza böyle bir şey geliyor, bir burnumuza bir koku geliyor. O yüzden ben bunu sorunca orgeneral bir tepki gösterdi. Nereden çıkarıyorsunuz dedi falan dedi ama normalde diyebilirdi ki yok böyle bir şey.
Böyle bir teklif hakikaten geldi bana. Bir Pakistan dedi, ne bileyim böyle bir şeyler söylediler ama bizim tarafımızdan yapılmış bir şey değil. Böyle bir teklif geldi ve hemen reddettik.
Sıkı yönetim komutanlıkları gizli bir genelgeyle izlenmesi gerekenlerin bir listesini yayınlamıştı. Siyasetle uğraştığından şüphe edilen kişiler şu veya bu şekilde gözaltına alınıp bırakılanlar ilk sırayı alıyorlardı. Bütün izlenenler tek tek fişleniyordu. İzlenenler sadece eski siyasiler ve vatandaşlar değildi. Komutanların gözü basının da üstündeydi. Türk basını Cumhuriyet tarihinin belki en güç yıllarını 12 Eylül'de yaşadı. Basın milli takımın maçlarındaki gibi tek ses, tek yürek olmalı, 12 Eylül'le ilgili haberleri bu şekilde sunmalıydı. Gazeteciliğe bu gözle bakmayanlara karşı da gerekli önlemler alınmıştı.
Sıkı yönetim komutanının emirlerine aykırı hareket ederse bu sefer kapatıyor. Hatta bazılarını mahkemeye veriyor. Mahkum olanlar da oldu. Yapmazsa bunu otoriteyi sağlayamaz ki. Cumhuriyet kapandı, hürriyet kapandı, efendim milliyet kapandı. Tercüman kapandı.
Bu dönemde gazeteler toplam 300 gün kapatıldı. 400 gazeteci hakkında dava açıldı. 31'i cezaevine girdi. Haklarında verilen ceza 3315 yılı geçiyordu. Gazeteciler için haber vermek, yazı yazmak, bunu yaparken sıkı yönetim yasağına düşmemek artık büyük ustalık gerektiriyordu. Basın sanki Sırat Köprüsü'nden geçiyordu. Gazeteciler için komutanlarla konuşmak bir cesaret işiydi.
Necip Özkan'ın paşa geldi, oturduk. Anlatmaya başladı. Bir dakika müsaade eder misiniz dedim. Sözümü kesme dedim. Tekrar anlattı. Biraz daha şey yaptı. Tekrar dedim. Bir dakika müsaade eder misiniz? Sana sözümü kesme diyorum deyince sinirlendim ki bir çay kahve içer misiniz onu soracağım dedim.
Yasakların başında eski siyasilerle ilgili haber ve yorumlar geliyordu. Demirel ve Ecevit'le görüşmek, onlar hakkında imalı dahi olsa bir şey yazmak kesinlikle yasaktı.
Ay, soru da sormuyorlar nasıl olsa basamayacak.
Ne güle güle. Sizin bile teşekkürler
olacaksa. Demirel bu şartlarda hiç konuşamıyordu. O zaman işte nasıl mesajlarını yansıtacak? Bu defa biz tabii telefonla konuşuyoruz kendisiyle. Şimdi ben mesajını yansıtmak için diyorum ki, buyurun beyefendi, şimdi halk anlasın diye. Evet efendim, bu yasak. Ben diyeyim ki dedim, bu madem çok şey biliyor, bir bilene sordum diye bir yazı yazdım. Bir bilene sordum. İşte bir bilen bunu dedi, bir bilen bunu dedi. Baktım bu geçiyor, bir bilen. Şimdi kim? Herkes bir bilen olabilir.
Ankara'ya mesela 12 Eylül'ler çağırıyor, basın toplantısına gidiyoruz. Ben önce bir Demirel'e uğrardım. Bir gün basın toplantısından önce Haydar Saltık çağırdı beni. Sonra dedi ki, bak Sayın Barlas dedi, hep Ankara'ya geldiğinizde dedi, birilerini ziyaret ediyorsunuz dedi. Bizim de dostlarımız var dedi. Türkiye çok önemli günler yaşıyor. İnsanların bazı dostluklardan fedakarlık etmesi lazım dedi.
Yazı işleri salonunun etrafı sıkı yönetim bildirileriyle adeta bir acem halısına çevrilmişti. Bütün onları yapıştırırdık. Bunlar yazılı tebliğlerdi. Tabii yazılı olmayanlar da vardı. Eleştirel olanlar vardı telefonlarla gelen.
Eğer çok itibar edildiyse albay bilmem kimin. Yoksa eğer fazla itibara değer değildir bu matbuat dünyası derlerse iner aşağıya doğru rütbe. As subay bilmem kimin telefonuyla neler yapılması gerektiğine ilişkin alınmış talimatı öğrenirdik.
Mesela sıkı yönetim komutanlığından bir subay, bir binbaşı açıyormuş. Bunu niye böyle yapıyorsunuz, şunu şey yapıyor falan diye diyormuştu. Yapmaması lazım ama yapmıştı. Genç arkadaşlar bunu yapıyor.
Sıkı yönetimin merak ettiği konulardan biri de haberin kaynağıydı. Ankara sıkı yönetim komutanı Recep Ergun için de kaynağa saygının anlamı yoktu.
Kaynağa saygı falan ben onlardan anlamam dedi. Bana söyleyeceksin dedi. Ben de söylemeyeceğim dedim. Söyleyeceksin söylemeyeceksin. O zaman dedi gazeteyi kapatacağım dedi. Seni de içeri atacağım dedi. İyi peki dedim. Akşama kadar bekletti. İfadem alındı. Sonra akşamüstü çağırdı. Elime bir kağıt verdi. İmzalattı. Cumhuriyeti 2 gün kapatmış. Doğru bir haberden dolayı kapatmış. Sadece kaynağını. Bana da çık git dedi böyle.
Sıkı yönetim yasaklarından bunalan basın işi magazine döktü. Siyasi, ekonomik, sosyal gelişmeler hakkında yazı yazmak artık hemen hemen imkansızdı. Gazeteler çağrıyı hafiflemekte buldular. Bu dönemde asparagas ve erotik ağırlıklı yeni bir basın türedi. Bu gazetelerin tirajları milyonları buluyordu.
Çünkü tartışmaya kısır çekişme diye bakıldığı için bütün tartışmalar yasak. O zaman ne yazılacak? Abuk sabuk şeyler yazılacak.
İstersen beyaz değiştireceğiz.
Ne?
Tüm krem deterjanın içinden kuş çıkmaz.
Oyuncak bahçesine hoş geldiniz çocuklar.
O yıllarda basının amiral gemisi ise TRT'ydi. Halkın tek eğlencesiydi. O nedenle de TRT 12 Eylül müdahalesinin kaldırgacı olarak görüldü. 14 Eylül 1980 günü TRT'ye yollanan 3 maddelik emir şunları kapsıyordu.
1. Dış haberler. Aleyhimiz olmayan dış haberler verilebilir. 2. İç haberler. A. Anarşiye ait haber verilmeyecektir. B. Herkesi ilgilendirmeyen küçük yangın ve trafik kazası gibi haberler verilmeyecektir. C. Milli Güvenlik Konseyi ve sıkı yönetime karşı haberler verilmeyecektir. 3. Aksi belirtilmedikçe Milli Güvenlik Konseyi bildirileri günde 3 defa, sıkı yönetim bildirileri de 2 defa yayınlanacaktır. 4. 12 Eylül müdahalesiyle ilgili halkla röportajlar yapılacak, daha ziyade orta yaşlılarla konuşulacaktır.
Yetişin! Sefer! Sefer! Vurma
efendim! Bu dönemde sadece basına değil, sanata, kitaplara ve yazarlarına da kısıtlamalar getirildi. Tam 937 film ve 927 yayın sakıncalı olduğu gerekçesiyle yasaklandı. Kurtuluş Savaşı'nı anlatan Yorgun Savaşçı adlı televizyon dizisi ise sakıncalı bulunarak yapılıyordu.
1982 Ağustos'unda Ankara Sıkı Yönetim Komutanlığı yayın evimin bilim ve sosyalizm yayınlarının bütün kitaplarını el koydu. Bütün kitaplarımı kamyonlara yükleyip götürdü. 133.607 kitap. Daha götürülmeden önce, yani yasaklama emri bana bildirildiğinde, ben Sıkı Yönetim Komutanlığı'na başvurdum. Dedim ki, bu götürdüğünüz kitaplar savcılıklarca, yıllarca önce savcılıklarca ve mahkemelerce verilmiş, aklama kararlarına sahiptir.
40 ton kitap ise yıllarca depolarda çürümeye terk edildi. Bu kitaplardan bir bölümü Ankara yakınlarındaki Macun köyde bir depoda toplanmıştı. Kitap tutuk evi yıllar sonra gazetecilere açıldı.
12 Eylül'den hemen sonra toplanmış, yakalanmış, zincire vurulmuş, bağlanmış kitaplar buraya atılmıştı. Karanlık bir depoydu, çok büyüktü. Camları vardı ama camları simsiyah boyayla kapatılmıştı. İçeri ışık ve hava sızmıyordu. Demir kapıyı açıp içeri girdiğimiz vakit havada uçuşan yarasalar mı diye merak ettim. Hayır, bazı kağıt sayfaları uçuşuyordu. Gördüğüm şey karşısında dehşete kapıldım.
Kitaplar yasaklı olunca yazarlara da gereği düşünüldü. Türkiye Yazarlar Sendikası'nın yöneticileri illegal örgüt kurdukları gerekçesiyle yargılanmaya alındılar. Yaşar Kemal, Adalet Ağoğlu, Tomris Uyar, Leyla Erbil gibi yazarlar hakimin karşısına çıktılar. ...12 Eylül yöneticileri için anarşinin kaynaklarından biri de üniversiteler ve okullardı. Anarşinin kökünün kazınması için okullar mutlaka zapt-ı rapta alınmalıydı. Bunun için de önce temizlik. 1253 üniversite hocası ve 3854 öğretmen işten çıkarıldı.
Görülen lüzum üzerine işinize, görevinize son verilmiştir. Yani devlet ya da YÖK görmüş lüzumu, o insanları da bir anda işsiz ve hayatta amaçsız akademik kariyerlerinden de koparacak bir şekilde atan birer satırlık not geldi.
Öğrencilerden anarşi ve teröre bulaştığı varsayılanlar sık sık gözaltına alınıyor, okullar sıkı bir denetim altında tutuluyordu. Sonra üniversitelerdeki başıbozukluğun giderilmesi için de Yüksek Öğretim Kurulu, yani YÖK kuruldu.
Eğer özellikle her şey halledilmiş olsaydı birçok müessesemizi özellik yapar çıkardık. Vilayetlerimizde, valilerimizde özellik yapardık. Her vilayet kendi kendini idare etsin derdik.
Üniversitelerin hali malumdu. Üniversiteler özelliklerine kavuşmuş. Hiç kimse karışamıyor. Ayrı bir devlet. Hatta üniversitesinin içine polis de giremiyor. Tabancasını sıranın üzerine koyup da hocasından, öğretim görevlisinden notu zorla alanlara bilirim. Teröristlerin yetiştirildiği birer yuva haline geldi üniversiteler. Öyleyse bunların bir disiplin altına alınması gerekiyordu.
Bir yandan üniversitelerden gelen üyeleriyle, bir yandan üniversite dışından atanan seçkin üyeleriyle yüksek öğretimin, özellikle üniversitelerin devlet, millet ve memleket yararına çıkarlarını dikkate alarak çalışacaktır.
Öğretim üyelerinin terfilerinden uygulanacak derslere kadar her şey İhsan Doğramacı'nın başkanlığını yaptığı YÖK'e bağlandı.
Bir cumartesi günüydü ve konsey üyeleri sivil giymişlerdi. Orada dünyanın çeşitli ülkelerindeki sistemleri şemalarla kendilerine anlattım sabahtan akşama kadar. Türkiye'nin bir yandan araştırmalarda bu kadar geri kalması, bir taraftan genç nüfusumuzun ancak %6,3'ü üniversiteye devam etmesi, üniversiteler açılıyor fakat üniversite kararı biz veririz, bu kadar öğrenci alırız diyor. Bu herhalde ülke için hayırlı bir şey değil.
Ardı ardına yeni üniversiteler açıldı. Üniversite yönetimleri Kenan Evren'e Fahri Doktora ünvanı vererek yönetime olan bağlılıklarını ortaya koyuyorlardı. Liselerde ise yoğun bir 12 Eylül kampanyası vardı. Ders kitapları yeniden yazılmaya başlandı. Bu dönemde subaylar tarafından ülke genelinde tam 500 bin konferans yapıldı. 12 Eylül'ün gerekçeleri anlatıldı. ...12 Eylül yönetiminin belki de en çok tartışılan uygulamalarından biri Kenan Evren'in Erzurum'da yaptığı açıklama oldu. 12 Eylül yönetimi İslam'ı toplumda birleştirici bir unsur olarak kullanmayı amaçlıyordu. Bu karar o günün şartlarında garipsenmişti. Zira Milli Eğitim Kanunu değiştirilmiş, eğitimin Atatürkçü milliyetçiliği çizgisinde yapılacağı bir kanun haline getirilmişti. Oysa Atatürk'ün milli eğitim politikasında zorunlu din dersi yoktu.
Din dersini niye koydunuz? Onu da izah edeyim. Bir kere din dersi değil ismi. Ahlak bilgisi ve din kültürü dersi. Yani dinimiz hakkında, dinler hakkında bu okullardan çıkan çocuklar bilgi sahibi olsunlar istedik. Ayrıca bir insan hiç olmazsa bir iki rekat namaz kılmasını bilmeli.
Din derslerinin zorunlu hale getirilmesi kimilerine göre sonraki yıllarda Türkiye'de irticanın hortlamasının ve büyümesinin nedeniydi. Evren mitinglerde ayetler okuyor, politikaya karşı İslam'ı toplumu birleştirecek bir çimento gibi kullanmaya çalışıyordu.
Hepimiz bir Allah'a inanıyoruz, bir peygamberimiz var, aynı Kur'an'ı kullanıyoruz, aynı Kur'an'ın sureleriyle namaz kılıyoruz. O halde ayrılık neden?
Onu inandırmak için hadis okudum. Peki niye hadis okudum? Çünkü o dini şeye inanmış, hocanın söylediğine inanmış. Onun için göndermiyor çocuğunu, kız çocuğunu. Ben onu yıkmak için onun silahıyla mukabele ettim.
Oysa bu yöntemi tehlikeli bulan komutanlar da vardı.
Siz bir devletin başına tarikatçıları getirirseniz o devletin daha laik, demokratik hukuk düzeninden nasıl umut var olabilirsiniz ki? Ve bugünkü irtica 1983'te Özal yönetiminin iş başına gelmesiyle doruk noktalarına ulaşmıştır. Bunda da hata 12 Eylül yönetiminin.
Ben o görüşe katılmıyorum. Türkiye'deki mevcut dini yükselişin sebebi 12 Eylül değildir. 12 Eylül olmasaydı da bu olacaktı. Türkiye'deki mevcut dini yükselişin sebebi bir dünya şartları ile ilgilidir. İkincisi de Türkiye'nin kendine özgü sebepleridir. O da varoşlardaki şoktur. Kentleşmenin meydana getirdiği şoktur. Kültür şoklarıdır.
Eylül yönetiminin genelde iş çevreleriyle önemli bir sorunu olmadı. Hatta ilk açılan dernek TÜSİAD'tı. Türkiye İşverenler Sendikası Başkanı Halit Narin bu memnuniyetini işçilerle yaptığı pazarlık sırasında şöyle ifade ediyordu.
80'den evvel çıkan 20 sene zarfında bütün kanunlar işveren aleyhine çıkmıştır. Bizim parlamento nedense o zamanlar yalnız işveren aleyhine çıkan, işçi lehine çıkan kanunlarla meşgul olurdu. Biz de 80'den sonra bundan sonraki sistemin daha dengeli olacağı inancıyla böyle 20 senedir işte onlar şey yaptı, rahatladı. Bundan sonra biz rahatlayacağız manasında bir şey söylüyorum. Bizde biraz daha fazla düzenleme olduğunu, lehimize olduğunu söylemek doğrudur.
İşçi sendikaları ise adeta ikiye bölünmüşlerdi. İşçiler özel sektörde devrimci işçi sendikaları yani DİSK'e, kamu sektöründe ise Türk İş'e üyeydiler. Komutanlar Türk İş ile uzlaştılar. 12 Eylül yönetiminde açık olan tek işçi konfederasyonu Türk İş oldu. Hatta Türk İş'in genel sekreteri Sadık Şide de ulusu hükümetinin Çalışma Bakanlığı görevini üstlendi. Memurlar ise 1402 sayılı sıkı yönetim kanunuyla tanıştılar. Sol ve sağ görüşlü olduğundan şüphelenilenler bu kanuna dayanılarak işten çıkarıldılar. Devlet kurumları içinde yapılan en köklü değişiklik Türk Dil Kurumu ve Tarih Kurumu'nda yaşandı. Atatürk'ün temelini attığı bu iki kuruluş da kapatıldı. 1 Mayıs, 27 Mayıs gibi geçmişte bayram olarak ilan edilen günler çalışılmasına karar verildi. 23 Nisan tatili de kaldırıldı. Ancak sonraki yıllarda bu uygulamalardan vazgeçildi. Adeta tarih yeniden yazılıyordu. 1981 Atatürk'ün doğumunun 100. yılıydı. Komutanlar bu fırsatı dev bir kutlama törenine dönüştürdüler. solculuk ve sağcılık gibi siyasi bölünmelere karşılık Atatürkçülük kampanyasıyla toplumu birleştirebileceklerini düşünüyorlardı.
Biz Atatürk'ün döneminde yetiştik. Atatürk'ün neler yaptığını yakinen biliyoruz. Onun içindir ki Atatürkçülüğü ne kadar Atatürkçülüğün üzerinde ne kadar dursak az olduğuna inanıyoruz. Belki şu olmuştur. Yani bir şeyi çok söylerseniz gına getirir. Ama ben ona dikkat etmeye çalıştım.
12 Eylül yönetimi sisteme çeki düzen vermek istiyordu. Yepyeni bir devlet mekanizması oluşturmaya çalıştı. Eğitim, kültür, çalışma hayatında pek çok değişiklik yapıldı. Ancak 12 Eylül'ün asıl amacı o yılların moda deyişiyle anarşinin durdurulmasıydı. Halkın 12 Eylül'e destek vermesinin ardında da bu yatıyordu zaten. Askerler anarşinin kökünün kazınması için son derece sert kararlar aldılar. Sonraki yıllarda 12 Eylül döneminin en çok iz bırakan uygulamaları da işte o sırada başladı. ...12 Eylül müdahalesinden sonra ülkede büyük bir tarama başladı. Sağ ve sol örgütlerle ilişkisi olduğu düşünülen herkes dikkatle izlenmeye başlandı. Gözaltılar, soruşturmalar, işten çıkarmalar, işkence iddiaları ve aylar süren sorgusuz cezaevi günleri yaşandı. İşte bu dönemde Türkiye dışına da büyük bir göç dalgası başladı. Tam 30 bin kişi Avrupa ülkelerine sığınma talebiyle başvurdu. Sığınmacılar Türkiye'den kaçmak için her yolu deniyorlardı.
Hugo'nun söylediği gibi uzun süren bir uykusuzluk. Yabancı bir ülke, size ait olan hiçbir şey yok ve bütün arkadaşlarınız burada kalmış veyahut işte cezaevine girmiş ve siz yeni bir topluma gidiyorsunuz ve her şey de size yabancı. Yani şey dedirtiyor insana, yani yatsaydım daha iyi dedirtmiştir mesela bana. Her türlü işi de yaptık, çalıştık. İşte tuvalet temizledik, yol inşaatında çalıştık, mezarlıkta çiçek topladık. Lisan öğrendikçe biraz daha kabiliyetimiz yükseldikçe tercümanlığa doğru gittik. Baştan çünkü o olmuyor.
Ah, şimdi İstanbul'da olmak vardı anasını satayım. Püpür püpür bir vapurun yan tarafında. Ah, şu anda İstanbul'da olmak vardı anasını
satayım. Biz stüdyonun içerisinde kulaklığı takmış ve dönmeme daha 3 sene falan gibi zaman var ve bilmiyorum ne zaman döneceğim. Artık canıma tak etmiş yani. Her şey burunda tutuyor. Gözümü kapadım ve sadece buraları ve sadece bu insanları, sevgili dostlarımı, bu suyu, toprağı, havayı, her şeyi hayal ederek bu şarkıyı okudum. Ve işte o içindeki Türk sanat müziği bölümleri falan, sabret gönül, elbet bir gün bu hasret biter falan, bitti işte. Yani tabii bedeli çok ağır oldu ama bitti.
Türkiye'den kaçışın adı mültecilik olmuştu. Almanya siyasi sığınma isteyenlerin %90'ının Türkiye'den geldiğini açıkladı. Aynı dönemde tam 300 bin kişiye ise sakıncalı oldukları gerekçesiyle pasaport verilmedi. Pasaport verilmeyenlerin arasında 70 yaşındaki halk müziği sanatçısı Ruhi Su da vardı.
Ruhi Su sahnenin ucunda göründü. Şans sinemasındaydı. Şans sinemasını dolduran binlerce insan ayağa kalktı ve Ruhi Su'yu alkışlamaya başladı. Alkış dinmiyordu. Ruhi Su yürüdü, sahnenin önüne geldi. Elinde sazı vardı. Elini göğsüne, kalbine koydu. Seyirciyi yatıştırmak istedi. Seyirci oturmuyordu. 12 Eylül'ün Ruhi Su yalnız bir çabı örnek. Yasakladığı kişilerden biriydi.
Kalenin bedelleri yar yar yar yandı. Bu koyberin gidenleri. İnanay, inanay, inanay, inanay. Koyberin gidenleri. İnanay yavrum, inanay, inanay.
Oysa Ruhi Su kanserdi. Tedavi için yurt dışına çıkması gerekiyordu. İzin verilmedi. Pasaportu o öldükten sonra verildi. 12 Eylül yönetiminin en çok başını ağrıtan sorun Ermeni terör örgütü Asala'nın eylemleriydi. Hemen her ay yurt dışındaki temsilciliklere saldıran militanlar 23 diplomatı şehit ettiler. 12 Eylül yönetimi Ermenilerin durdurulmasına karar verdi. Bunun için de ülkücülerle işbirliği yapıldı.
Mamak askeri cezaevinde hücrede yatarken teklif geldi. Biliyorsunuz o dönemde ben idam cezası almış bir tutukluydum. Hücrede yatıyordum ve herkes benim asılmamı bekliyordu. Cezaevi komutanlığından askeri kişilerden geldi. Ve şunu dediler, işte Ermenilere dışarıdan Türkiye'ye yönelik Ermeni anarşistlerine, Ermenilere karşı ve de örgütlere, bir de PKK'ya karşı mücadele için, yani vatanın bütünlüğü, birliği işte vesaire, bizim hoşumuza gidecek kavramlarla tabii bize izah etmeye çalıştılar, ettiler akıllar kendilerince. Ben onlara şunu dedim, ben böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Edenlerin halini gördük, görüyoruz. Siz de görüyorsunuz, kamuoyu takip ediyor.
Bu ülkücüler arasında Bahçeli Evler'de 7 öğrencinin öldürülmesinden sanık Abdullah Çatlı da vardı.
Bu Abdullah da Çatlı denen adamı kullanmış ve kullandığından dolayı da ondan sonra bu terör durmuşsa ben o MIT'i kutlarım. Aferin, iyi yapmış derim. Ama Abdullah Çatlı'yı mı kullandı, Ali'yi mi kullandı, Veli'yi mi kullandı, bunu bilemem. Bir cumhurbaşkanının, bir başbakanın bunu bilmesi de mümkün değil, bilmesi de gerekmez. Çünkü eğer bilirse o zaman bu işi başbakan, cumhurbaşkanı yapmış olur.
12 Eylül yönetiminin aldığı önemli kararlardan biri gözaltı süreleri oldu. 12 Eylül öncesinde sıkı yönetim koşullarında bir zanlı 15 gün süreyle poliste sorgulanabiliyordu. Bu süre 90 güne çıkarıldı. Ancak polis talebi doğrultusunda kimi zaman 3 ay daha uzatma verilebiliyordu.
Ben hep polis yöneticilerine şu telkinde bulunuyordum. 45 gün sizde bu arkadaş duruyor. Suçlu, zanlı diyelim. Bunlara 45 günde çözülemiyorsa zaten çözülemez bu. Onun için yani boş yere ne siz üzülün ne biz üzülelim. Yani kötü muamele, yani işkenceye varacak derecede kötü muamelede bulunmayın.
Sorgulamalarla ilgili ise en önemli iddia işkence oldu. Bu dönemde gözaltına alınan hemen herkesin işkence gördüğü ileri sürüldü.
Bir gece 12'de, saat 12'de falan beni çağırdılar, yani kaldırdılar, çağırdılar. Hiçbir şey söylemeden oturdular. Ayakkabılarımı falan çıkarıp falakaya çıktı. Hatta saydım, 12 tane vurdular, bıraktılar.
Ayak parmağımla cinsel organı çok yüksek bir dozda değildi ama bir anda sıçradı mı? Yani yüzümde bir parlama, bir yanma olduğunu fark ettim. Ve ağlamaya, bağırmaya başladım.
Gözlerimiz bağlı olarak orada soyundurulduk. Tamamen soyundurulup. Yukarıda çengellere kolumuza konmuş olan kalastan takıldık. Yani T şeklinde takılarak havada cereyana verildik. Ayaklarımızın altına sandalye konuyor. Ondan sonra hangi mevzuyu soracaklarsa soruyorlar. Tam onların arzu ettiği gibi ifade vermediğimiz takdirde sandalyeyi altımızdan çekiyor, tekrar cereyana veriyorlardı. Ben 26 gün kaldım orada.
Olmuş olabilir. Ama ne hükümetten ne de konseyden bunlara işkence yapın, eza cefa yapın diye bir direktif verilmiş değildir. Bu normal zamanda da oluyor. Yani bugün de işkence yapılmıyor mu?
12 Eylül adaletinin gözünde DİSK ya da MHP yöneticileriyle Barış Derneği üyesi aydınların veya Dev Sol üyesi militanların farkı yoktu. 12 Eylül'ün gözünde hepsi anarşisti. Türk adalet tarihinin en uzun süren davaları da 12 Eylül'den sonra yaşandı. On binlerce davanın birçoğu yıllarca sürdü. Yüz binlerce sayfalık dava dosyaları, klasörler, kamyonlarla taşındı.
Belki tabii insanlar hakkında takipçisi kararı vereceğiz. Belki bir şey pek çok insana bu işe girmediğini anlaşılacak. Yani ne olduğunu bilmiyoruz işin biz. muazzam şeylerle, torbalarla dolu klasör, yüzlerce klasör evrak. Biz buradan bunun hangi suçlar işlenmiş, işlenmişse yahut işlenmemiş suçları tespit etmekle uğraşıyoruz.
Kararları biraz bir an evvel çabuk vermeleri için teşvik ettim. Yaptığım konuşmalarda ağır işliyor. Biraz daha çabuklaştırın bunları dedim. Çünkü biz yönetimi kısa zamanda devretmek istiyorduk.
Büyük bir haksızlığa maruz kalmışızdır. Sunni ve hayali bir isnat ortaya atılmıştır. Laikliğe aykırılık değil, biz laikliğe aykırı hareketlerin önlenmesi için mücadele etmiş insanlar olduğumuz...
Mecliste temsil edilen partilerden Milli Selamet Partili politikacıların cezaevi serüveni 250 gün sürdü. Necmettin Erbakan laikliğe aykırı konuşmaları nedeniyle 4 yıl 2 ay ceza aldı. Ancak bu ceza Yargıtay'da bozuldu. MHP'liler salıverildiler. Sağdaki en büyük dava ise MHP aleyhine açıldı. 587 sanıklı MHP ve Ülkücü Kuruluşlar davası tam 6 yıl sürdü. 220 sanık için idam istendi. Faşist düzen kurarak devleti zorla ele geçirmekle suçlanan Türkeş'e 11 yıl, 1 ay, 10 gün ceza verildi. Bütün bunlar ülkücülerde büyük bir düş kırıklığı yarattı. Zira her şeyi devleti korumak için yaptıklarını düşünüyorlardı. Şimdi kurdukları devlet onları yüzüstü bırakmış, işkence ediyordu.
Sayın Evren'in, sayın kuvvet komutanı olup güvenlik konseyi üyesi olmuş olan paşaların, Başbakan Ulusu'nun sözlerini bizim sözlerimizle karşılaştırdım. Mahkemede o 4 saat 35 dakika süren konuşmanın hüküm bölümünde dedim ki, gördüğünüz gibi bizim fikirlerimiz anayasanın, hukukun, kanunların olaylar karşısındaki yorumudur, ifadesidir. Siyasi tarih kendisi tutuklu fikirleri iktidar bir kadroyu göstermiyor. O kadro yalnızca biziz dedim.
Ülkücüler de bu gerçekliği yansıtmak için mahkemelerde, özellikle Türkeş salona girerken İstiklal Marşı okuyorlardı. Tarihe Barış Derneği davası olarak geçen olay ise en tartışmalı yargılamalardan biri oldu. İddianamede sanıklara dönük garip bir suçlama vardı.
Muayyen memleketlerin menfaatlerine aykırı davranmak. Yani sanıklar Türkiye değil, başka bir takım ülkelerin, devletlerin çıkarlarına aykırı davrandıkları için suçlanmaktadırlar.
Bu davada 30 kişi hakkında 8 ile 30 yıl arasında hapis istendi. Yargılananlar arasında Mahmut Dikerdem, Profesör Melih Tümer, Aziz Nesin, Sadun Aren, Rutkay Aziz, Jülide Gülizar, Tarık Akan, Ertuğrul Günay, Turgut Kazan gibi toplumun çok yakından tanıdığı isimler vardı. Sanıklar tam 3 kere yargılandı ve sonunda beraat ettiler. Dernek Başkanı Mahmut Dikerdem emekli büyükelçiydi. Cezaevinde prostat kanserine yakalandı. Hastaneye götürülecekti. Koridora çıkarıldığında hayatının en olur kırıcı teklifiyle karşılaştı.
Biz de koğuştan, duvardan dinliyoruz. Soyunun dediler. Mahmut Bey dedi ki, ben bu devletin büyükelçisiyim. Herkesin önünde o şekilde soyunamam. Çılçıplak soyunmasını istediler. Gidin söyleyin komutanınıza, hastaneye gitmiyorum, burada arıyorum de ben. Ama siz beni soyamazsınız dedi.
İşkenceden başka yolumuz yoktur. Onun için işkence yapmak zorundayız. Kavun içinde sayın soğukları burada işkencelerini savunmaktadır.
Silahlı örgütler içinde en dikkat çekici olanı Dev Sol duruşması oldu. Çeşitli davalar birleştirilince Dev Sol sanıklarının sayısı 1243'e yükseldi. 250 sanık hakkında idam istendi.
Devrimciğim, başka bir işin mi?
Tam 11 yıl süren dava sonunda karar boş salona okundu. Şartlı tahliye nedeniyle sanık kalmamıştı. Ancak tabii bütün sanıklar o kadar şanslı olmadılar. 12 Eylül yönetimine damgasını vuran en önemli uygulamalardan biri de idamlardı. 12 Eylül öncesinde komutanlar meclise gelen idam cezalarının onaylanmamasını eleştirmişlerdi. Anarşiye karşı idamların caydırıcı olacağı görüşündeydiler. 12 Eylül'den sonra askeri hakimler işte bu anlayışla çalıştılar. İdam kararları peş peşe çıkar oldu.
İlk idam kararı geldi önümüze. Ve dedi ki sağcı solcu yok. Mümkünse bir sağcı bir solcu, iki sağcı iki solcu, neyse kaç tane çıkmışsa ikisini beraber yapalım. Sonra demesinler ki bize bugün gelen yönetim efendim sağa tutuyor, solu tutuyor gibi töhmet altında kalmayalım. Onun için böyle bir iki tane birden gelmişse bir ondan bir ondan yapmak suretiyle infazını hemen onaylıyorduk. Üzülüyoruz tabii. Bir insanı idam etmek kolay değil. Fakat o idam ettiğimiz kişi belki 15-20 kişinin hayatına son vermiş. Öyle kimseler geliyor önümüze. Onun için kılımız kurdamadan bunu yapıyorduk.
12 Eylül hukuku olağanüstü dönemin özelliklerini taşıyordu. Kimi zaman mahkemelerde savaş hali hükümleri uygulanıyordu. Bu nedenle de bazı kararları tartışıldı. Bunlar arasında biri vardı ki bugün bile kamu vicdanı bu davayı konuşuyor. Erdal Eren Ankara'daki bir gösteride Er Zekeriya Öngel'i öldürmekle suçlandı. Avukatlarına göre Eren bu olaya karıştığında 17 yaşındaydı. Karar olağanüstü bir hızla alındı. 3 ay içinde mahkemesi tamamlandı ve idam edildi.
Geri alalım baylar.
İdamların dışında sorgular ve mahkemelerden sonra cezaevi süreci başlıyordu tabii. 12 Eylül döneminde pek çok askeri cezaevi açıldı. Askeri birlikler içinde yapılan bu cezaevlerinde tam bir askeri disiplin uygulandı. Bütün tutukluların aşırı mihrakların etkisinde kalmış militanlar olduğu görüşünden hareket edildi. Bu nedenle de hepsinin yeniden eğitilmesi, disiplin altına alınmasına karar verildi. Sanıkların saçları kesildi, tek tip elbise giymeleri zorunlu hale getirildi, giymeyenler hücreye atıldı.
Hücrelerdeki sıkıntıyı anlatmaya gerek yok. Tamamen havasız, havalandırması yetersiz, beslenme koşulları yetersiz. Aylar boyunca hiç konuşmadan, kimseyle konuşmadan, kitap okumadan, bir şey okumadan yaşıyorsunuz. Biz 8 yıl sonra koğuşlara çıkarıldığı zaman koğuşta yüksek sesle konuşmaya başlayınca kendi seslerimizi tanıyamadık.
1. Cumhuriyetçilik, 2. Milliyetçilik, 3. Halkçılık, 4. Laiklik, 5. Devletçilik, 6. İnkılapçılık.
Egemenlik milletindir.
Bir gün akşam bir gün nöbetçi subayı geldi, sayım yapılıyoruz biz günde 3 defa. Halil beni çağırdı, ben koğuş mensubuyum. Gel buraya, buyurun efendim. İşte falanca adam kim? Ben koğuşlarımı özledim. Hayır efendim, bu koğuşta öyle bir yok dedim gayri ihtiyar. Yani kimsenin aklına gelmez. Bam gün bam gün beni dövdüler, ayaklarının altına aldılar, izlediler. Nasıl bilmezsin lan vatan hainleri? Soruyorlar. Kimse bilmiyor. Yön gebertin, dövdüler. Ondan sonra kim bilmiyorsun. İyice öğrenin, yazın. Kim? İşte İstiklal Marşı'nı güfteleyen bir adammış.
Ancak asıl uygulama karıştır barıştır sistemiydi. Yıllardır birbiriyle silahla mücadele eden sol ve sağ görüşlü mahkumlar aynı koğuşlara kapatıldılar.
Mümkün olabilir. Başka türlüsü Türk düşmanlarının işine yarar.
Ben idam edilen iki tane MHP'yle kaldım. Bir tanesi Piyango Tepe Katliamı'ndan Ali Bülent Orkan'dı. Öbürü de Fikri Arkan'dı, Çuval cinayetinden. En sonunda İbrahim Çiftçi'yle kaldım. Bir tek Fikri Arkan'la biraz ilişkimiz vardı. O da idama mahkum olmuştu. İşte okuma yazma bilmeyen bir adamdı. İşte kendi arkadaşlarıyla böyle çok yan yana koymak istemediler. İşte onun mektuplarını falan yazmanın ötesinde de çok bir böyle bir insani iletişim olma şansı yoktu.
3 solcu, 1 öykücü kalıyorduk. Diyoruz ki bizi 3 solcuyu bırakıyorsunuz. 3 tane tek tek koyacağınız da öykücülerde. Üçümüzü de bir koyun. Hayır, karıştırıp barıştıracağız sizi diyorlardı. Şimdi o karıştır barıştırın maksadı biraz da birbirimizi kontrol ettirmekti.
Cezaevlerindeki bu uygulamalara karşı bir süre sonra sol görüşlü mahkumlar isyan ettiler. Ölüm oruçları ve protesto için kendini yakanlar oldu. Tam 14 kişi bu olaylar sırasında yaşamını yitirdi. Ancak en dramatik ceza herhalde yayıncı İlhan ve Muzaffer Erdost'un yaşadıklarıydı. Sol görüşlü kitaplar basan iki kardeş Mamak'ta gözaltına alındılar. İki kardeş Mamak cezaevinin nizamiyesinden girdiklerinde başlarına bir şey geleceğini anlamışlardı.
İlhan'la yan yana geldik ve bizi bu arada dövme yapmışlardılar. Yani iki kişi bana, iki kişi İlhan'a vuruyordu. O denli dövülmüştük ki ben soluk bile alamıyordum. Soluk almakta güçlük çekiyordum. Baktım bir kişi dövüyor beni. Baktım İlhan yere düşmüş. İlhan'ı üç kişi dövüyor. İki yaşındaki kızını uyandırmaya kıyamadım. Buraya geldim dedi. Bizi dövdürmeyin dedi komutan dedi. İlhan'la yüz yüze geldim. İlhan'ın yüzü gözü kanlıydı. Paltosu kanlıydı. Ve şöyle birbirimize bir an baktık. İlhan midem bulanıyor kusacağım dedi. Ve biraz da yüksek sesle söyledi bunu. Ve oraya yığıldı. Yani İlhan tek dizi üzerine, sol dizi üzerine çömeldi. Ve kolları sarktı, başı düştü. İlhan, İlhan diye seslendim. İlhan yanıt vermedi.
Bu çığlıkları o günlerde kimler duydu? Bu çığlıklar o günlerde hangi kulaklarda yankılandı bilinmez. Ancak 12 Eylül döneminin bu en tartışmalı ve en çok konuşulan uygulamaları hep zihinlerde kaldı. Artık demokrasiye dönüş sancıları çekiliyordu. Asker de kışlaya dönme vaktinin geldiğini hissediyordu. Ancak bir taraftan da anarşiye karşı başarıcılaştırmak istiyordu. Bunun için anayasada temel değişiklikler planlandı. Yeni siyasi partiler sahnede görüldükleri anda Türkiye'nin önünde yepyeni bir dönemin açıldığı da anlaşılıverdi.